Dünden Yarına Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Programımızın ilk programı olacak bu. Ahmet Bey, hoş geldiniz siz de.
Hoş bulduk.
Ahmet Uysal, doçent doktor, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde aynı zamanda görev yapıyor. Stratejik Düşünce Enstitüsü uzmanı aynı zamanda, Orta Doğu uzmanı. Ve bendeniz Doktor Murat Yılmaz, Stratejik Düşünce Enstitüsü İç Politika ve Demokratikleşme Koordinatörü. Bu programda dünden yarına Türkiye'nin temel bir takım problemlerini ele alacağız. Dün deyince zaten hani çok uzun bir kavram ama bizim dünümüz bu seferlik bu tema etrafında biraz konuşacağımız problemler çerçevesinde 19. yüzyıldan itibaren başlayacak bir dün. Ama tarihte dün dediğimizde veya 19. yüzyıl dediğimizde elbette onu hazırlayan bir dönem de var. O döneme de atıfta bulunacağız. Bu arada programın teknik yapımda Sertaç Canbaz ve yapımcımız Hıdır Doğangün marifetiyle hazırlandığını da ifade ederek devam edelim. Şimdi Ahmet Hocam, Türkiye hala devam eden, hali hazırda da devam eden bir değişim dönüşüm sürecinin içinde. Biliyoruz ki aslında bu değişim dönüşüm süreci dünyadaki gelişmelerden bağımsız değil ve aynı zamanda tarihten de bağımsız değil. Yani bu gelişme tarihin de içerisinde şekillendi. Tarihin etkisiyle gelişti ve tarihte de kendi başına yaşayan bir ülke değildi Türkiye, Osmanlı Devleti. O tarihi dönem içerisinde dünyadaki gelişmelerden ister istemez etkilendi.
Ve etkiliyordu tabii aynı zamanda. Tabii. Tarihin yakışını da etkiledi. Ve önemli izler de bıraktı aslında Osmanlı, Türkler, daha önce Selçuklular. Tarihten bağımsız değil. Tarihi, yani Avrupa'ya çok hızlı geçiyor aslında Türkler, biliyorsunuz. Ta 1300'lerin başında hemen geçiyorlar. Avrupalı olarak Avrupa'daki dengeleri şey yapıyorlar. Bir yandan işte Kurtuba 1326'da düşerken aynı yıl Bursa alınıyor. Yani tarihte böyle ilginç tesadüfler oluyor. Yani birinin kaybı ötekinin doğumu gibi olabiliyor. Tabii önemli bir yeri oldu. Yani Osmanlı etkisi oldu.
Evet.
Avrupa tarihinde, Avrupa'daki hatta Protestanlığın gelişmesinde bile ciddi payı var yani.
Ya zaten bazı tarihçiler, hı-hı, Avrupalı tarihçiler de hani Osmanlı devletinin veya o zaman da Türkiye ifadesi kullanılıyor. Avrupa kimliğinin oluşumundaki etkisine, teşekkülündeki etkisine dikkat çekiyorlar. İşte hani dün deyince bu dünün bir anda 19. yüzyılda hedeflerken çok daha eskilere düştüğümüzü, tarihin de zaten biraz böyle bir şey olduğunu bir kere daha hatırlayalım.
Tabii 19. yüzyılın, yani bugünkü konumuz daha çok, onun da bir dünü var, onun da bir altyapısı, geçmişi var. O yüzden yani orayı anlamak için daha, yani eski dönemleri anlamak lazım. Bugün anlamak için de 19. yüzyılı, 20. yüzyılı olan biteni anlamak lazım. Bir, yani tarih bizi bağlıyor, bir akış, bir raya sokuyor sizi.
Evet.
O raydan, o nehirden devam ediyorsunuz veya işte başka nehire geçiyorsunuz falan. Yani geçmiş direkt bağlantılı olduğumuz bir altyapı bizim için.
Evet. Şimdi 19. yüzyıl birikimi aslında siz de işaret ettiniz. Biraz daha öncesinden kaynaklanan bir birikim. Avrupa'da, Batı Avrupa'da başlayan bir sürecin sonucunda, iktisadi, sosyal, kültürel temelleri olan bu sürecin sonucunda biz daha ziyade yani siyasi tezahürlerini görüyoruz ama onu hazırlayan bu süreçler var. Sonucunda işte bugün bildiğimiz anlamda merkezi devletlerin inşa edildiği, o merkezi devletlerin zaman içerisinde bir yandan demokratikleşme istikametinde, diğer yandan milli kimlikler etrafında şekillenmeye başladığı Ve bütün bunlar olurken de bir takım kırılmaların yaşandığı bir uzun birkaç yüzyıl var 19. yüzyılı hazırlayan. 19. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı bakımından belki önemli olan husus şu. Artık Osmanlı 18. yüzyıldaki gibi mesela kanunu kadime dönerek, eski düzene dönerek kendisini düzeltemeyeceğini az çok fark ediyor. Evet. Osmanlı artık Nizam-ı Cedid'in kuruluşuyla beraber işte Fransız ihtilaline bir tür atıfta bulunan o yeni düzen anlayışıyla beraber yeni bir düzenin peşinde. Ama Osmanlı'nın bakış açısı Avrupa'daki bu yeni düzeni hazırlayan mesela burjuvazinin, işte proletaryanın, o orta sınıfların bu manada şehrin etrafında gelişen yeni sınıfların varlığından ziyade veya onların taşıdığı bir değişimden ziyade sarayın bakış açısıyla Avrupa'ya yetişme gayretinin bir ürünü.
Evet.
Şimdi belki biraz daha geniş bakmak için bu dönemde uluslararası dengeler hani ne istikamette şekillendi ki Osmanlı kendini artık değişmek zorunda hissetti. Bununla
evet,
devam
şimdi
edelim.
Belki daha da bugüne gelip ben orayı anlamak için bugünü de belki ve öncesini de anlamak bir perspektif çizmek için nasıl ki Amerika süper güçtü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani Rusya falan şey yapsa bile yani daha sonra Rusya çöktü ve yani o dönemde bile gerçek anlamda bir rakip olamadı aslında Rusya Amerika. Ama küreselleşme diye bir şey çıktı. İşte yeniden ekonomik üretim ilişkileri, üretim tarzı değişti. Yani işte şirketler ta uzak doğuya kayıyor. Yani eskiden batıda üretim vardı. Şimdi üretim başka yerlere kayıyor. Bilgiye hükmediyordu. Şimdi ona hükmedemiyor falan. Şartlar değişti. Şartların değişmesi Amerika'yı da farklı bir bakış açısına zorluyor. Aynı Osmanlı'da işte 1400'lerde, 1500'lerde yani süper güç ve dünyada egemenliğini kurmuş önemli bir ülke olmasına rağmen, devlet olmasına rağmen bu düzen bir şekilde tıkandı bir yerde veya yeni şartlar, özellikle Batı'da yaşanan Rönesans reform, dünya ticaret yolları biliyorsunuz Batı'ya kayıyor, bunu kolaylaştırmak için kapitülasyonlar veriyor, hatta hani ekonomide sırf yani vergi bile almasa sırf sirkülasyonun olması bile önemlidir o devlet için, oradaki istihdam için, ekonomi için. Osmanlı bunu yapmaya çalışıyor. Tabi kapitülasyonlar daha sonra aleyhinde işlemeye başlıyor. Bu açıdan Osmanlı tabi bir de Batı'nın yaşadığı ve Osmanlı'yı etkileyen örnek anlamında keskin bir kilise ve burjuvazi mücadelesi var ve bu çok kanlı oluyor. Hatta daha önce de yaşanan Protestanlık, Katolik mücadelesi, din savaşları ve bu tecrübe tabi bir ciddi bir travma gibi bir böyle bir kompleks gibi Batı'nın şeyine siniyor. İdeolojisine, dünyaya bakışına. Ve bunlar Osmanlı'yı tabii etkiliyor. Yani Osmanlı böyle ne din burjuvazi çatışması yaşadı, ne mezhep savaşı yaşadı ama bu Osmanlı'nın yani Batı daha sonra ileri geçtikten sonra Osmanlı'nın nasıl ileri gideriz tartışmalarında önemli referans noktaları oluyor. Yani aynı Batı gibi laikleşecek miyiz? Batı gibi burjuvazi ve yani ekonominin ön plana çıktığı bir yapıya mı gireceğiz tartışmaları ciddi şekilde yaşanıyor.
Bu biraz da tabii herhalde Osmanlı ile Batı arasındaki güç dengelerinin değişmesi, bilhassa Rusya'nın bir güçlü aktör olarak ve biraz da Osmanlı aleyhine büyüyen bir aktör olarak ortaya çıkmasıyla da ilişkili değil mi?
Tabii tabii yani siz savaşları peş peşe kaybetmeye başladığınız zaman işte 1700'lerde özellikle burada bir sorgulamaya gidiyorsunuz. Ve Rusya da bunu zaten biraz da Batı'yı taklit ederek işte Deli Petro'nun aslında yaptığı o büyük diğer şeyler çarlarda var ama büyük reformlar Rusya'yı modernleştirecek Almanya'dan getirdikleri işte teknisyenlerin falan yaptığı şeyler Osmanlı da yapmaya çalışıyor. Ve bu yani biz de nerede hata yaptık nasıl daha düzgün yaparız tartışmalarında bu Batı'nın ileri geçmiş olması yani güç ve güçlü her zaman bir ilham kaynağıdır, bir etki unsurudur. Osmanlı da bundan etkileniyor ister istemez. Yani özellikle Batı ve Fransa'nın felsefesi çok ciddi bir şekilde gündeme geliyor. Bunları yapmak istiyorlar. Bunun için önce tabii Mehmet Ali Paşa, bunu Mısır'da deniyor. O da Osmanlı'nın bir valisi.
Evet, Mehmet Ali Paşa önemli ama isterseniz onu Osmanlı reformlarının ele alındığı bir dahaki programımıza özellikle saklayalım. Burada hani tabii Osmanlı devleti artık reform yapmazsa kendi bütünlüğünü muhafaza edemeyecek hale geliyor. Yunan isyanı da bunu gösteriyor. Keza Rusya karşısındaki tutunamayışı da mücadele halinde olduğu Batı'yla yakınlaşma mecburiyetini de getiriyor, değil mi? Yani bu aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki temel paradokslarından birisi de bu. Bir yandan Rusya'ya karşı Batı'yla ittifak halinde olmak ama diğer yandan da Batı'nın da tasalluduna karşı tedbir almak, bu arada kendi ev içini düzeltmeye çalışmak.
Evet, o dönemde yani Batı birinci aşamada Rusya'yı yani bütün Asya'yı kaplamış, yani aslında büyük bir cüsseye ulaşıyor kısa bir sürede ve Rusya'yı tehdit olarak görüyor. Biraz bugünküne de benzer bir zıtlaşma da var. Bunun karşısında Osmanlı'yı bir tampon bölge gibi veya bir engel gibi kalmasını da istiyor aslında. Ve hani ilişkiler de hani bugünkü gibi veya her zaman Batı'yla ilişkiler çok hasmane değil. Yani işte hatta Endülüs'ten Müslümanların kurtulması için bile Fransa ile Osmanlı'nın Kanuni zamanında, diğer zamanlarda ciddi işbirlikleri var. Yani öyle yani ontolojik bir Batı ve Osmanlı zıtlaşması yok. İşine geldiği zaman veya değişik devletlerle düzgün ilişkiler, dostane ilişkiler kurulabiliyor.
Zaten müşterek bir Akdeniz medeniyetinin içerisinde teşekkül ediyorlar. Ama o modern dönem özellikle bu Akdeniz medeniyetini başka bir safhaya taşırken Osmanlı bundan uzak bir tecrübe yaşıyor. Ve güç kaybettikçe de bu sefer bu tecrübeyi temellük etmek için kendi içerisinde bir reform hareketlerine yöneliyor. Bunun ama aynı zamanda hani uluslararası sistem bakımından da bir anlamı var. Çünkü Osmanlı devleti son tahlilde uluslararası sistemden kopmak istemiyor.
Tabii. Yani bunun zaten her zaman bir parçası ve işte ulus devlet mantığı yavaş yavaş artmaya başlayınca Osmanlı'da biz bu süreci nasıl işleteceğiz? Yani bu sistemin parçası olmaya bir çok uluslu, çok dinli, çok milletli bir yapı olarak mı devam edeceğiz? Yoksa Osmanlı milleti yaratabilir miyiz gibi tartışmalar çokça yaşanıyor. İşte geleneksel bir imparatorluk Osmanlı, burada modern bir imparatorluğa nasıl geçeriz tartışmalarını çok derin bir şekilde yaşıyor ve bir yandan da kendine güven var. Yani eski yaptıkları bu da bir yani bir direnç. Yani biz kendi modelimizi bulabilir miyiz babında bir çalışma, fikir yürütme de var ve daha modernist diyebileceğimiz daha batıcı aydınlar arasında ciddi bir sürtüşme de, yani bir model çatışması da oluyor aslında iki grup arasında. Tabii diğer bir yandan da işte kendi topraklarında ortaya çıkan milliyetçiliktir, isyanlar, bunları bastırmak, bastırma gücü, bunlara verilen dış destek, hepsi Osmanlı'yı yeniden düşünmeye sevk ediyor. Ama özellikle kaybettiği savaşlar, Rusya'ya karşı kaybettiği savaşlar hem moralini bozuyor hem de ekonomik olarak ciddi zarara uğratıyor. Yani zaten zorlanan bir ekonomi savaş için ciddi bir kampanya yapmış, ciddi bir maliyet ödemiş ve bazen savaşlardan sonra bile tazminat ödettiriliyor falan. Yani o zaman yani böyle bir çığ gibi büyüyen bir gerileme veya bir ekonomik zorluk görüyoruz bu yapıda.
Evet, bu reformlarla beraber hani onunla 19. yüzyılda özellikle Rusya karşısında kurulan ittifakın en önemli kesimi Kırım Savaşı'nda
Evet.
yaşanıyor, değil mi? Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Fransa'nın, İngiltere'nin desteğini alıyor ve Rusya'yı durduruyor bu destek sayesinde. Ama kısa süre içerisinde de bu reformların beraberinde getirdiği borçlanma Osmanlı sistemini ekonomik açıdan bir
Ekonomisini zor.
iflasa götürüyor. Dediğiniz gibi bütün bu mücadele olurken arka planda da ekonomi fevkalade önemli. Her savaş Osmanlı ekonomisini, maliyesini bir açmaza götürüyor.
Borçlanmaya başlıyor sonra. Yani bu borçlar arttıkça da tabii hem faiziyle geri ödüyorsunuz hem de zaten içeriği düşmüş, hani bir kredi kartına bugüne şey yaparsak kredi kartına kaptıran bir şey gibi 1.000 TL ödeyemeyen vatandaş faiziyle beraber 1300'ü 1500'ü hiç ödeyemiyor ve giderek böyle yani ekonomi çok zora düşecek bir yapı karşımıza çıkıyor ve isyanlar şu bu hep bizi zorlayan yani bir şey olduğunda mesela bir fetih olduğunda oranın ganimeti vesairesi eskiden sistemi toparlıyordu. En azından maliyetini çıkarıyordunuz ama artık bu kayıplarla bu da olmuyor. Bir de tabii savaşın getirdiği göçler var. O da önemli bir şey. Yani bugünkü kimlik şeyimizde bile.
Yani bu hani Osmanlı'nın yükseliş döneminde Yavuz Sultan Selim'in bir sözü var. Hani altınla kapatıyor en değersiz unsuru hazinenin altın ve benden sonra inşallah devletin hazinesine gümüş girmez diyor. Yani gümüşü beğenmiyor. Ama artık o günler geçmiş.
Evet.
Gümüş dahi makbul artık. Ama gümüşü bulmak dahi bir problem. Üstelik hani bu altın gümüş de biraz önce konuştuğumuz o göçler, keşifler marifetiyle özellikle İspanyol İmparatorluğu marifetiyle Avrupa'ya büyük bir
Para girişi oluyor. Altın
para
girişi
veya
oluyor.
değerli maden girişi oluyor. Bu da beraberinde büyük ölçüde hani Osmanlı'da dahil olmak üzere bu tür yapıları kökünden sarsacak gelişmeleri tetikliyor. Aslında bu bahsettiğimiz dönem hani bir süre sonra bu tür imparatorlukları da mesela İspanya tarzındaki imparatorlukları da zorlayan bir süreç.
Tabii altın ekonomisi finans ekonomisi gibi aynı yine günümüzde finans sektörü üretmeyen bir finans sektörü nasıl patlıyorsa bu işte Lehman Brothers vesaire de gördüğümüz gibi yani para üzerinden para kazanma veya borcu başka bir borçla kapatma gibi şeyler üretmediğiniz zaman bir yerde başınıza bela oluyor. Aynı İspanya'nın başına da bela oldu. Yani altın getiriyor ama bir şey ürettiği yok. Dolayısıyla hani sırf altında karın doyurmayacağı için bir yerden sonra artık bir enflasyon, bir ekonomik dengesizlik orayı da vurdu.
Bu üretim deyince de aklımıza belki yine bu süreci hazırlayan, o 19. yüzyıl birikimini hazırlayan önemli gelişmelerden birisi de sanayi devrimi.
Evet.
Sanayi devrimini Osmanlı devleti, toplumu bir ölçüde kaçırıyor.
Evet.
Daha sonra siyasi reformlarla beraber hani o iktisadi eksiklikleri de gidermek için yakalamaya çalıştığı şeylerden birisi de bu sanayi devrimi ve buna yönelik her reformda bu işin siyasetin ötesinde ekonomiye, hukuka ve giderek eğitime yönelik bir genişlemesine benziyor. Yani aslında reform belki Nizam-ı Cedid diye bir ocak kurmasıyla başlıyor ama bu bir hani kağıda damlayan bir yağ gibi giderek zaman içerisinde o noktanın ötesinde kağıdın tamamına yayılacak bir reform çizgisini görüyoruz.
Evet, özellikle bu sanayi devrimi bizde niye olmadı gibi tartışmalarda belki şunu düşünmek lazım. Tabii Müslüman toplum olarak Osmanlı sömürgeyi ve kapitalizmi yani kar için sınırsız kar etme veya gittiği yerle sömürme kaygısı olmadığı için yürüyen işleyen bir ekonomi yani reel ekonomi üzerine yoğunlaşıyordu. Yani tabii İslam'da zekat var, sadaka var. Yani böyle aşırı kar etme düşüncesi yok. Ama kapitalizmle beraber, sanayi devrimine beraber bütün doğayı bugünkü yaşadığımız işte küresel ısınma, bir sürü çevre felaketleri falan aslında hani insanın doğaya böyle bir kar, sınırsız bir kar şeyiyle bakmasından kaynaklandı. Osmanlı ise yani hayatını sürdürecek kadar bu kaynakları kullanıyordu ama bu şunu yaptı. Yani İngiltere'nin özellikle buhar makinesini hem silahlarda hem ulaşımda hem gemilerde kullanmasıyla ciddi bir avantaj elde etti. Yani bu normal demin söylediğimiz gibi küçük silahları Batı çok iyi kullandı. Yine aynı dönem 1500'ler 1600'ler. Osmanlı ise büyük silahları, topları iyi kullanarak bir anlamda bir yenişememezlik söz konusuydu. Çünkü Osmanlı Batı'yı Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya sokmadı. Yani 1800'lere kadar ki 1500'lerde hücum ediyorlar ve Osmanlı bunları da yani geri püskürtüyor ve 1800'lere kadar giremiyorlar aslında. Akdeniz'e Osmanlı hakim büyük şeylerle ama buhar makinesi çıktıktan sonra Batı'ya çok bir enerji patlaması gibi bir ciddi bir güç ve avantaj sağlanıyor. Bunu gemiler uygulayarak yani güçlü büyük gemiler yapabiliyorlar. Büyük işte toplar yapabiliyorlar. Bunlar taşıyacak şey de lazım. Şimdi bu dengeyi değiştiriyor. Daha da bir değiştiriyor
bunlarla
Osmanlı Aleyhine.
Rekabet etmek de aslında yeniden ekonomiyi zora sokacak şeyler. Yani siz
Tabii.
ne ölçüde yani güçlü gemiler yapmaya çalışırsanız o ölçüde ekonominiz zora giriyor. Aslında bu Kanuni döneminde dahi böyle. Yani Kanuni döneminde dahi Batı'nın gemileri güçlenince onlarla rekabet edebilmek için bu donanmaya böyle bir ağırlık verdiğinizde bu kamu kaynaklarının yani o Yavuz'un doldurduğu kaynakların erimesi anlamına geliyor.
Evet, iki şey var. Bir, coğrafya küçülüyor. Yani Osmanlı coğrafyası, Rusya'ya, Balkanları, Kafkaslardan kaybettiğimiz topraklar, Kırım bunların başında geliyor. Coğrafya küçüldüğü için gelirimiz küçülüyor. İki, Batı diğer coğrafyaları sömürdüğü için, yani Fransızlar, İngilizler, İspanyollar, yani diğer şeyleri sömürdüğü için bir hesapsız bir kaynak elde
Amerika'yı,
ediyorlar. Amerika'yı,
Afrika'yı,
Afrika'yı,
Hindistan ve
Kuzey,
işte
evet.
özel
Yani
Pasifik
buralardan
coğrafyası.
mesela Mısır'a tamamen hani siz pamuk ekin diye koşuyor, mecbur koşuyor. Bu biraz gerçi daha sonra ama yani bu tip ekonomi politikaların bedelini kendi ödemiyor. Bedelini başkalarına ödetiyor. Biz ise kendi halkımıza yani hepsini halkımız gördüğümüz için Müslümüyle gayrimüslimiyle bunlara bir hani aşırı bir vergiyle yani bir haksız bir şekilde yani isterse açlıktan öldürsünler gibi bir yaklaşımda da bulunamıyoruz. Bunun maliyeti dediğiniz gibi ona mücadele edecek bir
Ama bir
rekabet
süre
gücü,
sonra
ekonomik gücü de kalmıyor.
Ahmet Hocam bir süre sonra Osmanlı devlet sistemi çökünce buradaki o ölçü falan da kalmıyor. Yani bu sefer vergilerden ciddi anlamda ağır vergiler,
Tabii tabii.
haksızlıklar ve
Tabii.
buna bağlı olarak da isyanlar, problemler ortaya
Tabii
çıkıyor.
gücünüzden yani gücünüzden fazla bir yatırıma girerseniz insanları zorluyorsunuz. Zaten kötüye giden bir ekonomi var. Kaybettiğiniz topraklar var. Bir de göçen nüfus falan da var. Yani muhacirler vesaire bunlara da iş bulup aş bulmak yani zorunda devlet. Ve bunu karşılamak için vergiler artıyor. Ama aynı dönemde gelirler, halkın geliri düştüğü için de bunu ortadan kaldıramayacak bir durum karşımıza çıkıyor. Yani ve isyanlar tabii bu aynı şekilde yani artan vergiler tabii tahrikler var yani milliyetçilik tahrikleri vesaire.
Bu milliyetçilik meselesi de mühim. Çünkü özellikle Balkanlarda yurt dışına gelip giden tüccarlar çocuklarını zaman zaman yurt dışında okutuyorlar. Hem onlar hem çocukları Osmanlı sistemiyle Avrupa'da yeni ortaya çıkan bu devlet sistemlerini mukayese etmeye başlıyorlar. Reform talep ediyorlar. Reformlar olmayınca da Osmanlısız bir çözümü düşünmeye başlıyorlar. Bu aynı zamanda özellikle bir takım büyük güçlerle işbirliği anlamına geliyor. Bu da bir yandan Osmanlı'yı reform sürecinde zorlarken diğer taraftan da reformun bir açmazı haline geliyor. Yani bir yandan bunları tatmin etmek lazım ama diğer taraftan da bunların fazla palazlanmasına izin vermemek için merkezin güçlü olması lazım. Bu da aslında reformun önemli bir dayanağı olan ademi merkeziyetçiliği kötürüm bırakıyor.
Evet.
Yani burada bir Osmanlı modernleşmesinin paradoksu ortaya çıkmaya başlıyor.
Yani bir yandan zorlanırken bir yandan da daha serbest ve özgürlükçü bir yapıyı sürdürmek kolay olmuyor. Hani hem her şey konuşulsun, özgür olsun diye ama burada işte bir ciddi milliyetçi akımlar var. Sizin bütünlüğünüzü bozacak ya şeyler var, hareketler var. Bunlara bir özgürlük verseniz onlar güçleniyor bu sefer. Yani genelde hani bu ayrılıkçı hareketlerin yaşadığı yani ülkelerin yaşadığı paradokstur. Hani ayrılıkçılara çok fazla fırsat verirseniz bu sefer ülke bütünlüğü kayboluyor. Çok fazla baskı yaparsın bu sefer onları tahrik yani onları kızdırmış oluyorsunuz ve yani Osmanlı bütün bu çelişkileri yaşıyor. Ve çözüm olarak da hani biraz daha merkeziliğe gidiyor ister istemez. Abdülhamid'e kadar belki bu
Merkeziyetçilik de
merkeziyetçilik.
aslında beraberinde başka bir problem getiriyor. Çünkü Osmanlı aslında o döneme kadar bu 19. yüzyılda modernleşmeyle inşa etmeye çalıştığı o merkezi devlet aygıtındaki kadar merkeziyetçi bir geleneğe, tecrübeye sahip değil. Özellikle bazı bölgelerde orada merkezi devlet teşkilatını kurmak, merkezileşmek bu
Başka
sefer
sıkıntılar getiriyor
başka
tabii.
sıkıntılar doğuruyor. Oralardaki mahalli elitler ve buna bağlı olarak oluşan o ekonomi buna intibak edemediğince yani asker ve vergi
Bir de
vermek de dahil
merkezi
olmak
formüller her
üzere
yerde tutmuyor mesela. Sizin Balkanlara uyguladığınız formül Arap dünyasında belki tam ters tepebilir veya hiç uymayabilir. Coğrafyası, işte üretim tarzı birçok şey. Yani münbit bir coğrafyadan işte çok daha zor bir coğrafyaya şey yapıyorsunuz. Zor bir coğrafyaya aynı formülü uygulamaya çalışırsanız
Çünkü
oldukça
evet,
zorlanıyorsunuz.
Osmanlı coğrafyası mütecanis bir coğrafya değil. Evet, Ahmet Hocam, isterseniz önümüzdeki programda devam edelim. Bu sefer 19. yüzyıla dün dedik ve zaman zaman bugüne atıfla o dünü anlamaya çalıştık. Dünden yarına Türkiye programı sona erdi. Konuğumuz Ahmet Uysal'a teşekkür ediyoruz.
Dünden yarına Türkiye.